Ayrım 9.
Gömleklerinin altında, göğüslerine düğümledikleri çaputta biraz kara ekmek, hurma, incir, kurutulmuş peynir bulunur. Birazını Artaniye, birazını da Lala'ya verirler. O da buna karşılık beyaz ekmeğinden bir parça uzatır onlara. Kimi zaman kooperatiften satın aldığı kırmızı bir elma da getirir. Artaniye sapsız bıçağını çıkarır ve herkese birer parça düşecek şekilde elmayı pay eder. Öğleden sonra taşlı düzlükte olmak keyiflidir. Güneşin ışığı durmadan çakılların köşelerinde oynaşır, insan kıvılcımlar arasında kalır. Göğün mavisi derindir, koyudur. Denizden ve ırmaklardan gelen o beyaz buğu yoktur. Rüzgar estiğinde soğuktan korunmak için kaya koluklarına sığınmak gerekir. Öyle zamanlarda toprağın üzerinde çalılıkların arasında ıslık çalan havanın sesinden başka bir şey duyulmaz. Denizin sesi gibidir bu ama daha ağır, daha uzun. Lala rüzgarın sesini dinler. Çoban çocukların tiz seslerini ve sürülerin uzaktan gelen melemelerini dinler. Dünyada en sevdiği seslerdir bunlar. Bir de martıların çığlıkları ve dalgaların uğultusu. Bu seslerin arasında dünyada hiçbir kötülük olamazmış gibi gelir ona. Böyle bir günde ekmek ve hurma yedikten sonra Lala Artaniye'yi kırmızı tepelerin eteklerine, bağrıların olduğu yere kadar izledi. Kurak mevsimde keçi sürüsü yeni otlaklar bulmak için uzaklaşmak zorunda kaldığında çoban burada uyur. Kırmızı yarın içinde dikenli çalıların yarı yarıya örttüğü kara delikler vardır. Bazıları neredeyse bir in kadar ufaktır ama içeri girildiğinde kovuk genişler ve bir ev kadar kocaman hem de serin olur. Lala Artaniye'nin peşinden yüzü koyun içeri girdi. Başlangıçta bir şey görmüyor, korkuyordu. Birden avazı çıktığı kadar bağırdı. Artani, Artani! Çoban geri döndü, onu kolundan tuttu ve mağaranın içine çekti. Ancak gözleri karanlığa alışınca Lala büyük odayı fark etti. Duvarlar öyle yüksekti ki tepeleri görünmüyordu. Üzerlerinde kül rengi ve mavi lekeler vardı. Amber ve bakır izleri. Yardaki gediklerden gelen ışık kıt olduğundan hava da kül rengiydi. Lala büyük bir kanat çırpması duydu ve çobana sarıldı. Ama bunlar yalnızca uykudayken rahatları kaçan yarasalardı. Gıcırtılar, hışırtılar arasında gidip az öteye tünediler. Artani mağaranın ortasındaki büyük beyaz taşa oturdu. Lala da yanına. Birlikte mağaranın ağzından gelen göz kamaştırıcı ışığa baktılar. Mağaranın içi loş, sonsuz gecenin nemini taşıyor. Ama dışarıda taşlı düzlükte güneş gözleri yakıyor. Başka bir ülkede, başka bir dünyada olmak gibi bir şey bu. Denizin dibinde olmak gibi. Lala konuşmuyor. Canı şimdi konuşmak istemiyor. O da Artani gibi geceden yana. Bakışı gece gibi karanlık, teni gölge renginde. Lala yanı başında oturan çobanın bedeninin sıcaklığını duyuyor. Ve bakışındaki ışık yavaş yavaş bedenine doluyor. Onu sonunda anlayabilmesi için Artani'ye tamamen ulaşmak, dünyasına girmek, onunla bütünleşmek istiyor. Ağzını onun kulağına yaklaştırıyor. Saçlarının ve teninin kokusunu duyuyor. Ağzından neredeyse hiç ses çıkmadan usulca adını söylüyor. Mağaranın loşluğu çevrelerinde ince ve sağlam bir örtü gibi sarmış onları. Lala mağaranın duvarları boyunca şırıldayan suyun sesini ve yarasaların uykuda çıkardığı tiz sesleri açık seçik duyuyor. Teni Artani'nin tenine değdiğinde bedeninde garip sıcak bir akım oluşuyor. Başı dönüyor. Gün boyunca bedenlerine sızan ve şimdi ateşli uzun dalgalar halinde fışkıran güneşin sıcaklığı bu. Solukları da buluşuyor, birbirine karışıyor. Çünkü söze artık gerek yok. Yalnızca hissettikleri gerek onlara. Birkaç dakika içinde mağaranın loşluğundan doğan, henüz tanımadıkları bir esriklik duyuyorlar. Sanki taş duvarlar ve nemli loşluk, esrikliğin gücünü açığa çıkarmak için gelmelerini bekliyordu. Baş dönmesi Lala'nın bedenini giderek sarıyor ve duvarlarındaki su damlalarının sesleri ve yarasaların tiz çığlıkları arasında kanının fır döndüğünü hissediyor. Bedenleri mağaranın içiyle bütünleşmiş ya da bir devin bağrında tutsak olmuşlardı. Elhartani'nin keçi ve koyun kokusu genç kızın kokusuna karışıyor. Ellerinin yandığını duyuyor, ter alnını ıslatıp saçlarını yapıştırıyor. Birden Lala kendisine neler olduğunu anlayamaz oluyor. Korkuyor, başını sallıyor, kollarını taşa yapıştıran, uzun ve sert bacaklarını onun bacaklarına dolayan çobanın sarılışından kurtulmak istiyor. Lala bağırmak istiyor ama düşlerde olduğu gibi gırtlağından tek ses çıkmıyor. Nemli karanlık sıkıştırıyor onu, gözlerini perdeliyor. Çobanın bedeninin ağırlığı soluğunu kesiyor. Sonunda yırtılırcasına bağırıyor sesi ve mağaranın duvarlarında gök gürültüsü gibi yankılanıyor. Aniden uyanan yarasalar kanat sesleri ve gıcırtılarla duvarların arasında uçuşmaya başlıyor. Hartani taşın üstüne dikildi bile. Biraz geri çekiliyor. Çevresinde salınan esrik yarasa bulutlarını uzaklaştırmak için el kol hareketleri yapıyor. Lala yüzünü görmüyor. Çünkü mağaradaki karanlık yoğunlaştı. Ama yüreğindeki sıkıntıyı anlıyor. Durmadan artan büyük bir hüzün doluyor Lala'nın içine. Ne karanlıktan korkuyor artık, ne de yarasalardan. Şimdi Hartani'nin elini tutan o. Genç çobanın tir tir titrediğini, bedeninin ürpertilerle sarsıldığını hissediyor. Kımıldamıyor. Gövdesini geriye atmış, yarasaları görmemek için kollarıyla gözlerini örtmüş, öyle titriyor ki dişleri birbirine çarpıyor. O zaman Lala onu mağaranın girişine doğru götürüyor. Güneş başlarını ve omuzlarını aydınlatana kadar Hartani'yi dışarı sürüklüyor. Gün ışığında ev Hartani'nin yüzü öyle bozuk, öyle mahcup görünüyor ki Lala gülmekten kendini alamıyor. Yırtık elbisesindeki ve el Hartani'nin mintanındaki çamur izlerini siliyor. Sonra birlikte yamaçtan aşağıya taşlı düzlüğe doğru iniyorlar. Güneş sivri çakılların üzerinde parıldıyor. Toprak neredeyse kapkara kesilmiş gökyüzünün altında, beyaz ve kırmızı. Sıcak bastığında soğuk suya balıklama dalmak ve bedenini yıkamak için uzun uzun yüzmek gibi bir his bu. Ardından taşlı düzlükte var kuvvetleriyle koşmaya başlıyor. Soluğu kesilen, böğrünü bir ağrı saplanan Lala iki büklüm olana kadar kayaların üzerinde sekiyor. Hartani tıpkı bir hayvan gibi kayadan kayaya atlamaya devam ediyor. Sonra Lala'nın arkasında olmadığını fark edince büyük bir halka çizerek geri dönüyor. Birlikte güneşin altında bir taşa oturuyorlar. Sımsıkı el ele tutuşmuşlar. Güneş ufka doğru alçalıyor. Gökyüzü sararıyor. Tepelerde, vadilerin derinliklerinde çobanların tiz ıslıkları uzaktan uzağa söyleşiyor. Birbirlerine karşılık veriyor. Lala ateşi sever. Burada, sitede ateşin her türlüsü vardır. Sabah ateşleri vardır. Kadınların ve kız çocuklarının kara kara tencerelerde aş pişirmek için yaktıkları ateşler. Güneş kırmızı tepelerin üzerinde doğmaya hazırlanırken duman toprağa yayılır. Şafağın pusuna karışır. Çalı çırpı ateşleri vardır. Uzun süre için için yanarlar. Neredeyse boğulmuş alevsiz ateşlerdir bunlar. İkindi sonuna doğru bakır yansımaları arasında batan güneşin güzelim ışığında yanan maltız ateşleri vardır. Dumanı belli belirsiz uzun bir yılan gibi evden eve süzülür, denize doğru kül rengi halkalar püskürtür. Eski konserve kutularının altında yanan ateşler vardır. Damlardaki ve duvarlardaki çatlakları yamamak için içlerinde katran eritilir. Buradaki herkes ateşi sever. Özellikle çocuklar ve yaşlılar. Ateşin her yanışında çevresinde toplanır, topuklarının üzerinde çömelirler ve oynaşan alevlere boş gözlerle bakarlar. Kimi zaman da ateşe çıtırdayarak birden alev alan kuru dal parçaları atarlar. Bir de mavimsi sarmallar oluşturarak yanıp kül olan bir avuç ot. Lala deniz kıyısına gidip kuma oturuyor, balıkçı Nama'nın teknesini kalafat edecek sift eritmek için yaktığı büyük odun ateşinin yanının başına. Vakit akşamüstü. Hava çok yumuşak, çok durgun. Gökyüzü açık mavi, saydam. Tek bulut yok. Deniz kıyısında hep bulunur bu ağaçlardan. Biraz cılız, tuzdan ve güneşten kavrulmuş. Binlerce iğneleri küllü mavi. Lala ağaçların yanından geçerken balıkçı Nama'nın ateşi için her zaman bir avuç iğne toplar. Birkaçını ağzına atar, yürürken çiğner. İğneler tuzlu ve kekremsidir. Ama is kokusunun karıştığı bu tat Lala'nın hoşuna gider. Naman nerede olsa yakar ateşini. Yeter ki kumda yatan iri kuru dallar bulsun. Dalları üst üste yığar ve aradaki kum tepelerinin gerisindeki geniş fundalıktan topladığı kuru çalı çırpıyla besler. Odun yığınına kuru yosunlar ve deve dikenleri katmayı da ihmal etmez. Bu işleri yaptığı sırada güneş hala tepededir. Ter yaşlı adamın alnından ve yanaklarından süzülür. Kum ateş gibi kızgındır. Sonra alevi rüzgar almayan tarafa getirmeye özen göstererek ateşi kavlu çakmağıyla tutuşturur. Naman ateş yakmayı çok iyi bilir. Lala öğrenmek için onun bütün yaptıklarını dikkatle izler. Kum tepelerinin kuytularında ne fazla açık ne fazla korunaklı bir yer seçmeyi de bilir. Ateş parıldar ve 2-3 kez söner. Ama Naman aldırmaz görünür. Alevler ne zaman boğulacak gibi olsa eliyle çalı çırpıyı karıştırır, yanmaktan korkmaz. Ateş böyledir, ondan korkmayanları sever. Derken alevler yeniden parlar. Önce çok yüksek değildir. Dalların arasında parıldayan başları görünür. Sonra birden odun yığınının tabanını sarar. Büyük bir aydınlık oluşturarak aniden parlar. Ateş harlayınca balıkçı Naman üzerine büyük sift kazanını oturtacağı dökme sacayanı yerleştirir. Sonra kuma oturur ve arada bir alevlerin hemen yalayıp yuttuğu bir dal parçası atarak ateşe bakar. O sırada çocuklar da gelip oturur. Duman kokusunu almış ve kıyı boyunca koşarak uzaktan gelmişlerdir. Çığlıklar atarlar, birbirlerine seslenirler, kahkahalarla gülerler. Çünkü ateş büyülüdür, insanlara koşma, bağırma, gülme arzusu verir. O sırada alevler aydınlıktır, iyice yüksektir. Kıvranıp çatırdarlar, raks ederler, kıvrımlarında her türlü şey görünür. Lala özellikle ocağın tabanında alevlerin sardığı kızgın korları sever. Adı yoktur bu kavurucu rengin, güneşin rengini andırır. Lala kül rengi duman boyunca yükselen kıvılcımlara da bakar. Kıvılcımlar parıldar, söner. Sonra göğün mavisinde yok olurlar. Gece daha da güzeldir. Kuyruklu yıldız kümelerini andırırlar. Yanmış yosun ve zift kokularının çektiği kum sinekleri de gelmişti oraya. Dumanın kıvrımları onları azdırmıştı. Naman aldırmıyor, yalnızca ateşe bakıyor. Arada bir yerinden kalkıyor, kazana bir sopa daldırarak ziftin yeterince ısınıp ısınmadığına bakıyor. Fır dönen duman yüzünden gözlerini kırpıştırarak koyu sıvıyı karıştırıyor. Teknesi birkaç metre ötede, kıyıda, omurgası havada, kalafatlanmaya hazır. Güneş şimdi çabuk alçalır, kum tepelerinin gerisindeki çorak tepelere yaklaşır. Gölge artıyor. Çocuklar kıyıda oturmuş, birbirlerine sokulmuşlar, gülüşmeleri dinmiş biraz. Lala Naman'a bakıyor. Bakışlarında parlayan su rengi aydınlık ışığı görmeye çalışıyor. Naman onu tanıdı. Eliyle ona dostça işaretler ediyor. Sonra dünyanın en doğal şeyiymiş gibi hemen şöyle deyiveriyor. Sana Bala Blue hikayesini anlatmış mıydım? Lala başını sallıyor. Mutludur. Çünkü hikaye dinlemenin tam sırasıdır. Kumsalda öylece kazandaki zifti fokurdatan ateşe, masmavi gökyüzüne bakarak dumanı iteleyen ılık rüzgarı hissederek vızıldayan sineklerin ve yaban arılarının arasında az ötede kumun üstüne devrilmiş eski sandala çarpan dalgaların sesi. Ya demek sana Bala Bilo'nun hikayesini hiç anlatmadım. Yaşlı naman fokur fokur kaynayan zifti karıştırmak için ayağa kalkıyor. Sopayı kazanda ağır ağır çeviriyor. Her şey yolunda gibi. Derken Lala'ya sapı yanmış bir tencere uzatıyor. Pekala, şuna zift doldur ve sandalın yanına vardığımda bana getir. Yanıtı beklemeden gidip sandalın yanına yerleşiyor. Tahta parçalarına düğümlediği bezlerle çeşit çeşit fırça hazırlıyor. Haydi gel. Lala tencereyi dolduruyor. Kaynar ziftte küçük kabarcıklar oluşuyor ve duman Lala'nın gözlerini yakıyor. Ama o kollarını ileriye uzatarak zift dolu tencereyle koşuyor. Çocuklar gülerek peşinden geliyor ve sandalın çevresine oturuyorlar. Bala Bilu, Bala Bilu. Yaşlı naman bülbülün adını mırıldanıyor. Hikayede olan bütün her şeyi hatırlamaya çalışıyor sanki. Sopaları sıcak zifte daldırıyor ve sandalın omurgasında tahtaların bitiştiği yerlerin arasındaki üst tüpü tıkaçları boyamaya başlıyor. Bir zamanlar diyor naman. Bırak beni, hatta babamın, dedemin bile bilmediği bir dönemde geçmiş bir hikaye. Ancak olup bitenler hatırımızda. O insanlar şimdikiler gibi değilmiş ve Romalıları ve başka ülkelerden gelenleri tanımıyorlarmış. Bu yüzden hala cinler varmış, çünkü onları kimse kovmamış. İşte o zamanlarda doğuda büyük bir kentte tek bir evladı olan kudretli bir emir varmış. Leyla, yani Gece adında bir kızmış bu. Emir kızını dünyadaki her şeyden çok severmiş. Kız da krallığın en güzel genç kızıymış hani. En tatlısı, en bilgesi, dünyanın en büyük mutluluğu vaat edilmiş ona. Gökyüzünde akşam ağır ağır iniyor, denizin mavisini koyulaştırıyor ve dalgaların köpükleri daha beyaz görünüyor. Yaşlı naman şaşmadan fırçalarını tencereye batırıyor ve onları hafifçe yuvarlayarak üst tüpüyle beslenmiş yivlerin üzerinde dolaştırıyor. Kızgın sıvı küçük aralıklarla giriyor, sahildeki kumlara damla damla akıyor. Bütün çocuklar gibi Lala da namanın ellerine bakıyor. Derken bu krallıkta korkunç bir şey olmuş diye sürdürüyor naman. Büyük bir kuraklık ülkeyi kasıp kavurmuş. Krallığı vuran Allah'ın bir afetiymiş bu. Ne ırmaklarda ne sarnıçlarda hiç su kalmamış. İnsanlar susuzluktan ölüyormuş. Önce ağaçlar ve bitkiler ölmüş. Sonra sürüler, koyunlar, atlar, develer, kuşlar telef olmuş. Ve sonunda tarlalarda, yol kenarlarında insanlar susuzluktan can vermiş. Görüntü korkunçmuş. Bu yüzden hala akıllarda kalmış. Yassı sinekler gelip çocukların dudaklarına konuyor, kulaklarında vızıldıyor. Ziftin kekre kokusu sarhoş ediyor onları. Bir de kum tepelerinin arasında fır dönen koyu duman sarmaları. Yaban arıları da var ama onları kimse kovmuyor. Çünkü yaşlı naman bir öykü anlattığında onlara da biraz büyü bulaşır sanki. Bir tür cine dönüşürler. Bu krallığın emiri kahroluyormuş. Görüşlerini almak için bilge kişileri toplamış. Ama kuraklıkla nasıl başa çıkılacağını kimse bilemiyormuş. O sırada yabancı bir yolcu gelmiş. Büyüden anlayan bir Mısırlıymış bu yolcu. Emir onu da çağırtmış ve ülkenin üzerine çöken laneti bozmasını istemiş. Mısırlı bir mürekkep teknesine bakmış ve birden korkuya kapılmış. Tir tir titriyormuş. Konuşmak istememiş. Konuş diyormuş Emir, konuş. Seni bu krallığın en zengin insanı yaparım. Ama yabancı konuşmayı reddediyormuş. Efendim diyormuş diz çökerek. Bırak gideyim. Bu sırrı açıklamamı isteme benden. Naman fırçalarını tencereye batırmak için konuşmayı kestiğinde çocuklar ve Lalan neredeyse soluk almaya bile cesaret edemiyorlar. Ateşin çıtırtılarını ve kazanda kaynayan ziftin fokurtularını dinliyorlar. O zaman Emir öfkeye kapılmış ve Mısırlı'ya şöyle demiş. Konuş ya da kendini ölmüş bil. Cellatlar onu yakalamışlar. Başını kesmek için tam palalarına sarılmak üzereyken yabancı bağırmış. Dur, sana lanetin sırrını açıklayacağım. Ama şunu bil ki sen lanetlisin. Yaşlı Naman'ın çok güzel bir melun deme tarzı vardı. Ağır ağır söylüyor bu sözcüğü. Melun. Bütün çocuklar ürperiyorlar. Konuşmaya bir süre ara verip tencerede kalan zifti sıyırıyor. Sonra tek söz söylemeden kabı Lala'ya uzatıyor. Kız koşa koşa ateşe doğru gidip kabı dolduruyor. Allah'tan Naman hikayesine devam etmek için onun dönüşünü bekliyor. Derken Mısırlı Emir'e şöyle demiş. Bir zamanlar bir tacirden altın çaldı diye bir adamı cezalandırmamış mıydın? Evet, bunu yaptım demiş Emir. Çünkü o bir hırsızdı. Bil ki o adam masumdu demiş o zaman Mısırlı. Haksız yere suçlanmıştı ve seni lanetledi. Çünkü o ruhların ve cinlerin safındaydı. Yaşlı Naman pestesiyle anlatırken akşam kumsalı bastığında zaman yok oluyor sanki. Ya da geriye işleyen çok uzun yumuşacık başka bir zamana dönüşüyor. Ve Lala Naman'ın hikayesinin bitmesini istemiyor. Hikaye günlerce, gecelerce sürse, kendisiyle birlikte diğer çocuklar uykuya dalsa da uyandıklarında hala orada olsalar, yaşlı Naman'ın sesini dinleseler. Bu laneti bozmak için ne yapmalı diye sormuş Emir. Ve Mısırlı gözlerini ona dikmiş. Bil ki tek çare var. Açıklamamı istediğine göre söyleyeyim sana. Dünyada her şeyden çok sevdiğin biricik kızını kurban etmen gerekiyor. Var git, onu ormandaki vahşi hayvanlara yemlik et. Kuraklık son bulacaktır. O zaman Emir ağlamaya başlamış. Öfkeden ve acıdan haykırıyormuş. Ama sözünün eri bir adam olduğu için Mısırlı'nın özgürce gitmesine izin vermiş. Durum öğrenilince herkes ağlamaya başlamış. Çünkü krallarının kızı Leyla'yı çok seviyorlarmış. Ne yazık ki onun kurban edilmesi şartmış ve Emir kızını vahşi hayvanlara yemlik etmek için ormana götürmeye karar vermiş. Bu arada ülkede Leyla'yı herkesten çok seven ve onu kurtarmaya kararlı bir delikanlı varmış. Büyücü bir akrabasından bir yüzük miras kalmış ona. Bu yüzük sahibine hayvana dönüşme yetisi veriyormuş ama eski haline asla dönemez ve ölümsüz olurmuş. Kurban gecesi gelip çatmış ve Emir kızıyla birlikte ormana gitmiş. Hava pürüzsüz ve saf. Ufuk sonsuz bir çizgi. Lala martıya dönüşmüş de deniz üzerinde dümdüz uçarcasına olabildiğince uzağa bakıyor. Emir ormanın ortasına gelince kızını attan indirmiş ve bir ağaca bağlamış. Sonra kahrından ağlayarak dönüp gitmiş. Çünkü kurbanlarına yaklaşan vahşi hayvanların sesi duyulmaya başlamış bile. Kumsala vuran dalgaların sesi zaman zaman daha keskin. Deniz yükseliyor sanki. Ama bu yalnızca kum tepelerinin kuytularına daldığında dumana karışan kum hortumları püskürten rüzgarın sesi. Ormanda ağaca bağlı olan zavallı Leyla korkudan tir tir titriyor, babasını imdada çağırıyormuş. Çünkü böyle vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak ölmeye cesareti yokmuş. Derken koca bir kurt yaklaşmış ona ve Leyla gecenin içinde gözlerinin alev gibi parıldadığını görmüş. Bu da ne? Ormanın içinde birdenbire bir ezgi yükselmiş. Öyle güzel ve duru bir ezgiymiş ki Leyla'nın korkusu dinmiş ve ormandaki bütün vahşi hayvanlar da sesi dinlemek için durmuş. Yaşlı Naman'ın elleri fırçaları ard arda alıyor ve sandalı omurgası boyunca döndüre döndüre kaydırıyor. Lala'nın ve çocukların gözleri bir yandan da ellerde, sanki onlar da bir öykü anlatıyor. İlahi musiki ormanın her yerinde çınlıyormuş. Onu dinledikçe vahşi hayvanlar yere uzanıyor ve kuzular gibi uysallaşıyormuş. Çünkü gökten gelen ezgi onları sarsıyor, ruhlarını allak bullak ediyormuş. Lala da kendinden geçmiş musikiyi dinliyormuş. Az sonra bağları kendiliğinden çözülmüş ve ormanda yürümeye başlamış. Nereye gitse görünmez çalgıcı tepesinde ağaç yapraklarının arasında gizlenerek onu izliyormuş. Yol boyunca uzanan vahşi hayvanlar prensesi hiç incitmeden ellerini yalıyormuş. Şimdi hava öyle saydam, öyle tatlı ki insan kendini başka bir dünyada sanır. Leyla bütün gece yürüdükten sonra babasının evine dönmüş ve musiki sarayın kapılarına kadar ona eşlik etmiş. İnsanlar bunu görünce çok sevinmişler. Çünkü prensesi çok seviyorlarmış. Kimse dağlan dala sessizce uçan küçük bir kuşa dikkat etmemiş ve o sabah yağmur toprağa yağmaya başlamış. Naman ziflenmeye bir an ara veriyor, çocuklar ve Lala yeşil gözlerinin parladığı bakıra çalan yüzüne bakıyorlar. Ama kimse soru sormuyor, kimsenin öğrenmek için tek laf ettiği yok. Ve yağmurun altında kuş Balaa Bilu hala şakıyormuş. Çünkü sevdiği prensesin canını kurtaran oymuş. Eski haline dönüşemediğinden her gece Leyla'nın penceresinin yakınındaki bir ağaca konar, ona güzel musikisini dinletirmiş. Ölümünden sonra prensesin kuşa dönüştüğünü bile söylüyorlar. Böylece Balaa Bilu'ya kavuşabilmiş ve onunla birlikte sonsuza kadar ormanlarda ve bahçelerde şakımış. Hikaye sona erince Naman susuyor. Sandalıyla uğraşmaya devam ediyor. Ziftli fırçaları omurga boyunca çevire çevire dolaştırıyor. Işık azalıyor çünkü güneş ufkun öbür yüzüne kayıyor. Gökyüzü sapsarı, biraz da yeşilleniyor. Tepeler katranlı kağıttan oyulmuş sanki. Kor yanından ince, hafif bir duman yükseliyor. Işığı arkasına almış, sigara dumanı gibi tütüyor. Çocuklar teker teker gidiyorlar. Lala yaşlı Naman'la yalnız kalıyor. O bir şey söylemeden işini bitiriyor. Sonunda o da fırçalarını ve zift tenceresini alarak kumsal boyunca ağır ağır uzaklaşıyor. O zaman Lala'nın yanında kalan tek şey sönen ateş oluyor. Karanlık göğün derinliğini ve yavaş yavaş gece karasına dönüşen günün yoğun mavisini sarıyor. Nedendir bilinmez, o anda deniz duruluyor. Dalgalar gevşek gevşek kumsala vuruyor, yayılıyor. Böcek peşindeki yarasalar denizin üzerinde sağa sola uçuşmaya başlıyor. Birkaç sivrisinek, gri kelebek var. Lala çoban aldatan kuşunun uzaktan gelen boğuk sesini dinliyor. Sönmüş ateşin ortasında birkaç kor alev duman çıkarmadan yanmaya devam ediyor. Küllerin arasına gizlenmiş titreşen garip hayvanlar gibi. Son kol parçası ölen bir yıldız gibi birkaç saniye boyunca daha kuvvetle parıldadıktan sonra sönünce Lala kalkıp gidiyor. İzler eski yolların toz toprağında her yerde az çok bulunuyor ve Lala onları sürmeyi seviyor. Bunlar kuş ya da böcek izleri ise kimi zaman hiçbir yere çıkmazlar. Kimi zaman da sizi topraktaki bir deliğe ya da bir evin kapısına götürürler. Çevredeki otlara, çiçeklere, parıldayan çakıllara dalmadan iz sürmesini ona her tane öğretmiştir. Her tane iz sürerken tıpkı köpek gibidir. Gözleri parlar, burun delikleri genişler, bütün bedeni ileriye doğru hamle yapar. Kimi zaman izi daha iyi koklamak için yere uzandığı bile olur. Lala kum tepelerinin yakınındaki patikaları pek sever. Siteye geldiği ilk günleri branda bezinin altında yaptığı kamyon yolculuğunu anımsıyor. Adı Ağmı olan halası gri yünden bol bir harmaniye sarılmış, çölün tozundan korunmak için yüzünü peçeye de örtmüştü. Yolculuk birkaç gün sürmüş ve Lala günlerce kamyonun arkasında borucu branda bezinin altında tozlu çuval ve yüklerin arasında oturmuştu. Derken bir gün bezin arasından kumsal boyunca uzanan masmavi denizi gördü ve sevinçten mi, yorgunluktan mı ağlamaya başladı. Lala deniz kıyısında, patikada her yürüyüşünde kamyonun tozları arasında gördüğü masmavi denizi ve çok uzaklardan kumsala doğru yanlamasına ilerleyen sessiz dalgaları düşünür. Branda dizinin aralığından gördüklerini düşünür durur ve birden gözlerinin yaşardığını hisseder. Üzerine konan, onu saran ve ürperten biraz da anasının bakışlarıdır. Kum tepelerine giden yol boyunca aradığı budur. Kalbi çarpar, bedeni iz süren her tane gibi ileri doğru hamle yapar. O günlerde geçtiği yerleri arar, oysa aradan öyle uzun zaman geçti ki kendini bile anımsamıyor.